KPSS, kamu personeli seçme sınavlarına hazırlık, genel yetenek, genel kültür. 20. kaset, 1. yüz. Sayfa 918. Din ve mezhepler arasındaki ayrıcalıkları ortadan kaldırmış, böylece toplumsal kaynaşmayı sağlamıştır. Hukuk birliğinin sağlanmasında etkili olmuştur. Yabancı devletlerin azınlıklarını bahane ederek iç işlerimize karışmasını önlemiştir. Toplumsal hayatta dine, kişilerin düşüncelerine saygı ve hoşgörü gösterilmesini sağlamıştır. Türkiye'de akıl ve bilime, özgürlüğe dayanan bir toplum ve devlet düzeni kurulmuştur. İnanç ve düşünce özgürlüğünü sağlayarak demokrasinin gelişmesini ve yerleşmesini sağlamıştır. Türk toplumunun batılılaşmasını ve çağdaşlaşmasını hızlandırmıştır. İnkılapçılık. Bir toplumda kısa bir süre içinde köklü değişiklikler, yenilikler yapan olaylara neden olan hareketlere inkılap denir. Atatürk'ün inkılap anlayışı zamanına göre geri kalmış, eskimiş kurumları kaldırarak yerlerine ilerlemeyi, gelişmeyi kolaylaştıracak ve geliştirecek kurumların konmasını gerektirir. Atatürk, uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ekonomik hayatta, bilim ve teknik alanda başarılı olmak için tek gelişme yolu budur demiştir. İnkılapçılık, Türk inkılabının korunması, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde çağın gereklerine göre sürekli olarak yenilenmesi ilkesidir. İnkılapçılık, batılılaşma ve çağdaşlaşma yolunda daima ileriye, çağdaş uygarlığa yönelmektir. İnkılapçılık, sadece inkılapları savunmayı değil, inkılapları geliştirmeyi, çağdaş hayatın gereklerini uydurmayı da içine alır. Atatürk inkılapçılık ilkesiyle diğer ilkelerinde canlı kalmasını ve devamını sağlamıştır. İnkılapçılık ilkesi, Türk toplumuna her yönden gelişme ve ilerleme yolunu açmıştır. Kişisel egemenliğe son verilerek millet egemenliğinin kurulmasını sağlamıştır. Türk devletini yeni kurumları ile çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşturmuştur. Bütünleyici ilkeler, milli egemenlik. Milli egemenlik, milletin kendi kendini idare etmesi ve kendisini yönetecek kişileri seçmesidir. Milli egemenlik, cumhuriyetçiliğin bütünleyicisidir. Milli bağımsızlık. Milli egemenlik, içeride millet hakimiyetini ifade ederken, milli bağımsızlıkta da her türlü şekilde yaşamayı gerektirir. Bağımsızlık, başka bir devlete veya milletler arası bir müesseseye bağlı bulunmamak demektir. Akılcılık ve bilimsellik. Türk inkılabının temel özelliği akla ve bilime dayanmasıdır. Akılcılık gerçeği arayıp bulmaya yarayan yoldur. Bilimsellik ise devlet ve toplumu hayatında bilime yer verme, bilimi değerlendirmedir. Çağdaşlık ve batılılaşma. Ülkemizde gerçekleşen inkılapların bir kısmı çağdaşlaşma ve batılılaşmadan doğan inkılaplardır. Din ve devlet işlerinin ayrılması, medreselerin, tekke ve zaviyelerin kapatılması, yeni hukuk sisteminin kabulü, şapka inkılabı, harf inkılabı, milat takviminin ve pazar tatilinin kabulü, batı kıyafetinin benimsenmesi, soyadı kanunu, batılılaşmaya, dolayısıyla çağdaşlaşmaya yönelik olarak yapılmıştır. İnsan ve insan sevgisi. Toplumun temelini oluşturan insan, gerçek değerlerin sahibidir. Türk inkılabı da dayandığı temel ilkelerle hümanist bir karaktere sahiptir. Atatürk ilkeleri test. 1. Atatürk'ün 1. Şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılması. 2. Saltanatın kaldırılması. 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Yeniliklerinden hangileri cumhuriyetçilik ilkesiyle doğrudan ilkildir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 2 ve 3. 2. 1. Demokratik anlayışının benimsenmesi. 2. Akıl ve bilimin rehber alınması. 3. Türk ulusunun çağdaşlaştırılması. Yukarıdakilerden hangileri Atatürk ilki ve inkılaplarının özellikleri arasında yer almaktadır? A. Yalnız 1. B. Yalnız 3. C. 1 ve 2. D. 2 ve 3. E. 1, 2 ve 3. 3. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi Atatürkçünün halkçılık ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir? A. Halifeliğin kaldırılması. B. Ordunun siyasetten ayrılması. C. Aşar vergisinin kaldırılması. D. Miladi takvimin kabul edilmesi. E. Kabotaj kanununun kabul edilmesi. 4. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesini yansıtmaz? A. Temel ilke seçimdir. B. Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. C. Devlet hayatında kişisel otoriteyi kabul etmez. D. Bütün yatırımların devlet tarafından yapılmasını öngörür. E. Devlet kademelerinde ömür boyu kalmayı reddeder. 5. 1. Halifeliğin kaldırılması. 2. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. 3. Türk Dil Kurumu'nun kurulması. İnkılaplarından hangileri Atatürk'ün laiklik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 6. 1. Cumhuriyetçilik. 2. Devletçilik. 3. Milliyetçilik. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de saltanatın kaldırılması ile ilgilidir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 7. Atatürk'ün şapka, harp ve takvim alanlarında gerçekleştirdiği yenilikler aşağıdaki ilkelerin hangisiyle ilgilidir? A. İnsan ve insanlık sevgisi. B. Milli egemenlik. C. Milli bağımsızlık. D. Ülke bütünlüğü. E. Çağdaşlık ve batılılaşma. 8. Aşağıdakilerden hangisi laikliğin Türk toplumuna sağladığı faydalardan biridir? A. Yabancıların azınlıkları bahane ederek iç işlerimize karışmasının engellenmesi. B. Önemli yatırımların devlet eliyle gerçekleştirilmesi. C. Kalkınmada bölgeler arası farklılıkların giderilmesi. D. Teknik eleman açığının kapatılması. E. Ülkede din, ırk ve dil birliğinin sağlanması. 9. Atatürk milliyetçiliğinin en önemli temel ögesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Siyasal varlıkta birlik. B. Irk ve köken birliği. C. Din birliği. D. Kadın erkek eşitliği. E. Yurt birliği. 10. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Atatürk'ün ödün vermediği temel ilkeler aşağıdakilerden hangileridir? A. Devletçilik, milliyetçilik. B. Cumhuriyetçilik, laiklik. C. Cumhuriyetçilik, çağdaşlık. D. Milliyetçilik, cumhuriyetçilik. E. Devletçilik, laiklik. 11. Amasya Genelgesi'nde Sivas Kongresi'ne katılacak temsilciler müdafaa-i hukuk, reddi ilhak ve belediyelerce seçilecektir maddesi yer almıştır. Bu durum Atatürk ilkelerinden hangisine uygun bir davranıştır? A. Ulusal egemenlik. B. Ulusal bağımsızlık. C. Akılcılık. D. Bilimsellik. E. İnsan ve insanlık sevgisi. 12. Erzurum Kongresi'nde alınan manda ve himaye kabul edilemez kararı aşağıdaki Atatürk ilkelerinin hangisiyle ilgilidir? A. Cumhuriyetçilik. B. Ulusal bağımsızlık. C. Ulusal egemenlik. D. İnkılapçılık. E. Halkçılık. 13. Aşağıdaki ilkelerden hangisi Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesiyle bağdaşmaz? A. Demokrasi. B. Özgürlük. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstün güç kabul edilmesi. D. Milli egemenlik. E. Oligarşi. 14. Atatürk ilkelerinden hangisi vatanın düşman işgalinden kurtarılmasında önemli rol oynamıştır? A. Milliyetçilik. B. İnkılapçılık. C. Laiklik. D. Devletçilik. E. Cumhuriyetçilik. 15. Toplum hayatında ayrıcalıksız, sınıf ve kaynaşmış bir ortam oluşturan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Cumhuriyetçilik. B. Milliyetçilik. C. Halkçılık. D. İnkılapçılık. E. Devletçilik. 16. Atatürk ilkelerinden hangisi ekonominin işleyişiyle yakından ilgilidir? A. Milliyetçilik. B. İnkılapçılık. C. Laiklik. D. Devletçilik. E. Cumhuriyetçilik. 17. Atatürk'ün devletçilik ilkesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin zorunlu sonucudur? A. Halkçılık. B. Cumhuriyetçilik. C. Laiklik. D. İnkılapçılık. E. Çağdaşlık. 18. Devlet hizmetlerinde veraset yönteminin olmaması ve seçimin temel prensip kabul edilmesi Atatürk ilkelerinden hangisine uygundur? A. Milliyetçilik, B. Cumhuriyetçilik, C. Devletçilik, D. Laiklik, E. İnkılapçılık. 19. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün devletçilik ilkesiyle doğrudan ilgilidir? A. Hukuk birliğinin sağlanması, B. Kişilerin inançlarına müdahale edilmemesi, C. 1. 5 yıllık sanayi planının uygulanması, D. Halkın yönetime katılması, E. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması. 20. Cumhuriyetçilik, milli egemenlik ve milliyetçiliğin doğal sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A. İnkılapçılık, B. Devletçilik, C. Laiklik, D. Bağımsızlık, E. Halkçılık. 21. Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm" diyene sözü aşağıdaki ilkelerden en çok hangisiyle ilgilidir? A. Halkçılık, B. Ulusçuluk, C. Devletçilik, D. Cumhuriyetçilik, E. Laiklik. 22. 1. Devletçilik, 2. Milliyetçilik, 3. İnkılapçılık. Yukarıdakilerden hangileri Atatürk ilkelerinin canlı kalmasını sağlamıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 23. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülük düşüncesinin kapsamı dışında kalır? A. Milletin bağımsızlığını devam ettirme, B. Fikir ve düşünceleri sabit halde tutma, C. Türk kültürünü çağdaş uluslar seviyesinin üstüne çıkarma, D. Akıl ve bilimi rehber alma, E. Devleti millet egemenliği esasına dayandırma. 24. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili değildir? A. Ulusal egemenlik ve özgürlüğün temelidir. B. Halkın kendi kendini yönetmesi gerçeğine dayanır. C. Ortak kültür ve dil birliğini sağlar. D. Egemenlik millete aittir. E. Saltanat sistemini reddeder. 25. 1. İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması. 2. Kadınlara seçme ve seçilme haklarının tanınması. 3. Din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin herkesin kanun önünde eşit olması. 4. Halifeliğin kaldırılması. Gelişmelerinden hangileri Atatürk'ün laiklik ilkesiyle ilgilidir? A. 1 ve 2, B. 2 ve 3, C. 2 ve 4, D. 1 ve 3, E. 3 ve 4. 26. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin özelliklerinden biri değildir? A. Türkiye'nin gerçeklerinden doğması, B. Akıl ve bilimi rehber alması, C. Ülkeyi çağdaş milletler seviyesinin üstüne çıkarmayı amaçlaması, D. Eski kültür ve töreleri tamamen değiştirmeyi amaçlaması, E. Millet egemenliğine dayalı bir rejim öngörmesi. Coğrafya. Türkiye'nin yeryüzü şekilleri. Bölüm 1. A. Türkiye'nin dağları. Türkiye çok engebeli ve yüksek bir ülkedir. Türkiye arazisinin yaklaşık yarısından fazlası 1000-2000 metre arasında bir yükseltiye sahiptir. Eğimli ve arızalı olanlar ülkemizin yaklaşık %80'ini kaplamaktadır. Çevresine göre yüksekliği fazla olan inişli ve çıkışlı yer şekillerine dağ denir. Dağlar genellikle dik yamaçlı olurlar ve sınırları da oldukça belirgendir. 1. Orojenik hareketlerle meydana gelen dağlar. Orojenez, dağ oluşum hareketleridir. Jeosenklinaller de derin deniz çanaklarında biriktirilen maddelerin bir takım yan basınçlarla kıvrılarak deniz yüzeyine çıkması olayıdır. Orojenez sonucunda yüksekte kalan kesimlere antiklinal, alçakta kalan kesimlere de senklinal denir. Ülkemizde orojenik hareketler sonucunda oluşan dağların başlıcaları Kuzey Anadolu Dağları ile Toroslardır. Kuzey Anadolu ve Toros Dağları, ikinci jeolojik zamanda jeosenklinallerde biriken tortulların üçüncü zamanda kıvrılması sonucunda oluşmuştur. Kuzeydeki Doğu Avrupa ile güneydeki Afrika ve Arabistan kütlelerinin birbirine yaklaşması kıvrılma hareketlerini başlatmıştır. Türkiye'nin kuzeyindeki orojenik hareketler Kocaeli Yarımadası'ndan başlayarak Doğu Karadeniz bölümünü de kapsayan bir alanda devam etmiştir. Küre, Cönik, Giresun, Rize, Köroğlu, Çamlıbel, Çimen, Mescit ve Yalnızçam dağlarından oluşan Kuzey Anadolu dağları ile Akdağ, Bey Dağları, Barla, Geyik, Bolkar ve Aladağlardan oluşan Toroslar, Türkiye'deki başlıca kıvrım dağlarıdır. Bunların yanında Doğu Anadolu'daki Tahtalı, Mercan ve Tecer dağları, Batı Anadolu'daki Işıklar, Kazdağ ve Samanlı dağları, İç Batı Anadolu'daki Akdağ, Eğrigöz, Demirci ve Murat dağları da kıvrılma hareketleri sonucunda meydana gelmiştir. Jeosenklinallerdeki maddelerin kırılarak deniz yüzeyine çıkması sonucunda kırık dağlar oluşmuştur. Kırılma sonucunda yüksekte kalan kesimlere Horst, alçakta kalan kesimlere de Graben denir. Ülkemizde Ege bölgesinde bulunan Madra Dağı, Aydın Dağları, Yunt Dağı ve Boz Dağlar kırık dağlara örnek olarak verilebilir. 2. Volkanik Dağlar. Yerin derinliklerinde bulunan magmanın yeryüzüne doğru hareket etmesine volkanizm adı verilir. Türkiye'de ikinci jeolojik zamanda denizaltı volkanizması şeklinde görülen volkanik olaylar, üçüncü jeolojik zamanla birlikte yeryüzünde de görülmüştür. Volkanlardan püsküren lavların ve çeşitli maddelerin üst üste birikmesiyle volkan konileri, yani volkanik dağlar meydana gelmiştir. Türkiye'deki volkanizma olayları daha çok 4. jeolojik zamanda oluşmuştur. Doğu Anadolu başta olmak üzere İç Anadolu, İç Batı Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin şekillenmesinde volkanların önemli bir etkisi olmuştur. Doğu Anadolu ülkemizde volkanik arazinin en fazla olduğu bölgesidir. Bölgedeki volkanlar özellikle Van Gölü'nün kuzeyinde bir hat şeklinde uzanırlar. Bunlar Nemrut, Süphan, Tendürek, Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı dağlarıdır. Büyük Ağrı 5137 metre yükseltisiyle ülkemizin en büyük dağıdır. Bunların yanı sıra Doğu Anadolu'da Allahu Ekber dağları, Bingöl dağları ve Karga Pazarı dağları da volkanik kökenlidir. Doğu Anadolu'dan sonra en fazla volkanizma olayı İç Anadolu bölgesinde olmuştur. Bu bölgedeki volkanik alanlar daha çok bölgenin güneydoğusunda toplanmış durumdadır. Başlıca volkanik dağlar Karadağ, Karacadağ, Hasan Dağı, Melendiz Dağı ve Erciyes Dağı'dır. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki en önemli volkanik dağ Karacadağ'dır. Karacadağ'ın yüksekliği fazla değildir. Batı Anadolu'daki volkanik araziler Kula, Manisa çevresinde yoğunlaşmıştır. Akdeniz bölgesinde ise Hassa, Hatay civarında ve Ceyhan'ın doğusunda lav akıntıları ile küçük volkan konileri görülmektedir. Örnek 1. Aşağıdaki tabloda Türkiye'deki bazı dağlar ile bu dağları oluşturan etkenler eşleştirilmiştir. 1. Toros Dağları kıvrılma. 2. Erciyes Dağı volkanizma. 3. Karacadağ kırılma. 4. Boz Dağlar kırılma. 5. Rize Dağları kıvrılma. Buna göre eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Çözüm. Toros Dağları ile Rize Dağları kıvrılma sonucunda, Erciyes Dağı volkanizma sonucunda, Boz Dağlar kırılma sonucunda oluşmuştur. Karacadağ ise volkanik dağlarımızdan biridir. Cevap C. B. Türkiye'nin platoları. Platolar, çevresine göre yüksekte kalan ve akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmış geniş düzlüklerdir. Türkiye'de platolar çok geniş alan kaplar. Bunun nedeni, 3. jeolojik zamanın sonlarına kadar aşınarak düzlük haline gelen arazilerin 4. zamanın başında kıta oluşumu hareketleriyle yükselmesidir. Bu olay, düzlüklerin parçalanmasına ve platoların oluşmasına yol açmıştır. İç Anadolu ülkemizde platoların en yaygın olarak bulunduğu bölgedir. Bölgede Konya Ovası ile Tuz Gölü'nün güneyi arasında kalan kesimde Obruk Platosu, batısında Cihanbeyli Platosu, bölgenin kuzeydoğusunda Kızılırmak Yayının içinde de Bozok Platosu belli başlı platolardır. Ayrıca Eskişehir ile Afyon arasında Yazılı Kaya ve İç Anadolu'nun doğusunda uzun yayla platoları da vardır. İç Anadolu'daki platolar yatay uzanışlı, kumlu, killi ve kireçli tabakalar üzerinde bulunur. Yükseklikleri ortalama 1000-1500 metre arasındadır. Doğu Anadolu bölgesinde ise ülkemizin en yüksek platoları bulunmaktadır. Erzurum, Kars ve Ardahan platoları 1500-2000 metre arası yüksekliğe sahiptir. Bu platolar volkanizma sonucu oluşan düzlüklerin aşındırılması ile meydana gelmişlerdir. Doğu Anadolu'da bunların yanı sıra Allahu Ekber ve Yalnız Çam dağları üzerinde 2500 metre yüksekliğe kadar uzanabilen küçük platolar da bulunur. Güneydoğu Anadolu bölgesi incelendiğinde de bölgenin genel olarak platolardan oluştuğu anlaşılır. Bölgenin batı kesimindeki Gaziantep ve Şanlıurfa platoları ile doğusundaki Diyarbakır Havzası başlıca plato alanlarıdır. Ayrıca Mazı Dağı ve Karaca Dağı üzerinde plato özelliği gösteren alanlar da mevcuttur. Batı Anadolu'daki platolar İç Batı Anadolu bölümünde toplanmıştır. Uşak ve Eşme çevresiyle Afyon-Kütahya arasında kalan bölge dalgalı geniş platolardan oluşur. Kuzey Anadolu dağları ile Toroslar üzerinde de plato görünümüne sahip alanlar bulunmaktadır. Bu platolar dağların aşınması ya da çukur alanların yükselmesiyle oluşan küçük platolardır. Orta Toroslardaki Taşeli ve Teke platoları ile Canik ve Giresun dağları üzerindeki küçük platolar örnek olarak verilebilir. Marmara bölgesindeki Çatalca ve Kocaeli yarımadaları da yükseltileri az olmasına rağmen plato özelliği gösterir. Çünkü bu yarımadalar akarsularla parçalanmışlardır. Platolar ülkemizde ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı yerlerdendir. Buralarda çok çeşitli tarım ürünleri yetişmekle birlikte tahıl tarımı ön plandadır. Bu nedenle platolarda nüfus yoğunlaşmıştır. Türkiye'de platolar tarım alanı olarak kullanılmakla birlikte çoğu yerde yaz mevsiminde otlak olarak kullanılan geçici yerleşim yerleridir. Bu nedenle buralara yayla denildiği de olur. Nüfusun en yoğun olduğu plato Çatalca Kocaeli platosudur. Ayrıca yükseltisi fazla olan platolarda iklim yükseltiye bağlı olarak sertleştiği için tarımı zorlaştırır. Bu gibi platolarda en önemli ekonomik faaliyet hayvancılıktır. C. Türkiye'nin ovaları. Ovalar çevresine göre alçakta kalan, üzerinde çoğu zaman alüvyonların biriktiği, akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmamış düzlüklerdir. Ovalar oluşumlarına ve bulundukları yere göre iki gruba ayrılır. 1. Kıyı ovaları. Türkiye'deki kıyı ovaları genellikle akarsu ağızlarında birikme ile oluşmuş delta ovalarıdır. Bu ovalar akarsuların taşıdığı kum, mil, çakıl gibi materyalleri deniz içerisinde biriktirmesiyle oluşmuşlardır. Zamanla tortulların kalınlığı artarken aynı zamanda alüvyonlar denize doğru ilerleyerek ovanın gelişmesini sağlar. Yeşilırmak'ın getirdiği alüvyonlarla oluşan Çarşamba, Karadeniz bölgesinin en geniş ovasıdır. Bu deltanın batısında Kızılırmak'ın taşıdığı alüvyonların birikmesiyle oluşmuş Bafra Ovası yer alır. Akdeniz kıyısında Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin ortak deltası olan Çukurova, ülkemizin en geniş delta ovasıdır. Ayrıca Göksu, Gökova, Köyceğiz ve Dalaman, Akdeniz kıyısındaki diğer deltalardır. Kıyı ovalarının bir bölümü de kıyıya yakın, geniş ve uzun çukurlukların alüvyonlarla dolması sonucu oluşmuştur. Ege bölgesindeki Bakırçay, Gediz, Büyük Menderes ve Küçük Menderes ovaları bu türdendir. Hatay'dan Kahramanmaraş'a kadar uzanan çöküntü oluğunda da bir dizi ova yer alır. Bunların içinde en geniş olanı Amik Ovası'dır. Kıyıya yakın bazı ovalarda dağlar ve tepelerle çevrili çukur alanların alüvyonlarla dolması sonucu oluşmuştur. Adapazarı, Bursa, Yenişehir ve Karacabey ovaları başlıcalarıdır. 2. İç bölgelerdeki ovalar. Türkiye'nin iç bölgelerinde yer alan ovaların oluşumunda daha çok teknotik olaylar etkili olmuştur. Teknotik hareketler sırasında kırılarak çöken çanaklar, üzerlerinde alüvyonların birikmesiyle birer ova halini almıştır. Bu ovaların yükseltileri çok farklı olmakla birlikte genellikle kıyı ovalarından fazladır. İç ovaların bir bölümü kırık hatlarda bulunan çukurluklardan oluşmuştur. Erzincan, Erzurum, Pasinler, Horasan, Iğdır, Ardahan, Göle, Muş, Su Şehri, Erbağ, Niksar, Taşova, Merzifon, Bolu ve Düzce ovaları bunların başlıcalarıdır. Bazı iç ovalar kapalı havza konumundaki geniş çukurlukların tabanındaki düzlüklerde oluşmuştur. Bu tür ovaların en tipik örneği Konya Ovası'dır. İç ovaların bazıları 3. jeolojik zamanda göllerle kaplıyken sonradan kara haline dönüşen çukurların tabanlarında oluşmuştur. Bu tür ovalarda akarsu vadileri derindir. Malatya ve Elazığ ovaları bu şekilde oluşmuştur. İç ovalarımızın bazıları da teknotik çukurların karstik erimelerle genişlemesi sonucunda oluşmuştur. Batı Akdeniz'deki Elmalı, Bozova, Tefenli ve Gölhisar ovaları başlıcalarıdır. Muğla Ovası'nın oluşumunda da karstik erimeler etkili olmuştur. Trakya'daki Ergene Ovası ise bir alüvyal birikim havzasıdır. Ergene Irmağı'nın taşıdığı alüvyonlar Ergene Havzası'nı doldurmuş ve bu ova oluşmuştur. Türkiye'ye sahip olduğu bu ovalar sayesinde dünyada kendine yetecek miktarda tarımsal üretimi bulunan sayılı ülkelerdendir. Örnek 2. Türkiye'deki ovaların bir kısmı kırık hatlarında bulunan çukurluklarda oluşmuştur. Bu nedenle bu ovalarda deprem olma ihtimali çok fazladır. Aşağıdaki ovalardan hangisi yukarıda sözü edilen ovalardan değildir? A. Konya Ovası, B. Erzincan Ovası, C. Elazığ Ovası, D. Düzce Ovası, E. Muş Ovası. Çözüm: Erzincan, Elazığ, Düzce ve Muş ovaları kırık hattı üzerinde oluşmuşlardır. Konya Ovası ise kapalı havza konumundaki geniş bir çukurluğun tabanındaki düzlükte oluşmuştur. Bu ova ülkemizde deprem tehlikesinin en az olduğu yerlerdendir. Cevap A. D. Türkiye'de akarsuların oluşturduğu şekiller. Eğime bağlı olarak belli bir yatak içinde akan su kütlelerine akarsular adı verilir. Akarsuların oluşturduğu şekiller aşındırma ve biriktirme şekilleri olarak ikiye ayrılır. 1. Aşındırma şekilleri. Akarsuyun içerisinden geçtiği yatağı kazması ve kopardığı parçacıkları taşıması olayına aşındırma denir. Ülkemizde görülen başlıca aşındırma şekilleri şöyledir. A. Vadiler. Akarsuların en yaygın olan aşındırma şekilleridir. Akarsuların derine ve yana aşındırmaları sonucunda değişik tipte vadiler oluşmuştur. Boğaz Vadi. Yüksek dağ sıralarını enine yarıp geçen akarsular bu tür vadiler oluştururlar. Bu vadilerin yamaçları dik ve derindir. Türkiye'de Kızılırmak, Yeşilırmak, Fırat, Sakarya, Seyhan ve Göksu nehirleriyle zap suyu böyle vadilerden akar. Boğaz vadiler aynı zamanda geçit olduklarından ulaşım açısından çok önemlidirler. Örneğin Toroslar'da bulunan Gülek geçidi, Çukurova'yı İç Anadolu'ya bağlayan önemli bir boğazdır. Kanyon Vadi. Yamaçlardaki farklı aşınma sonucu basamaklı bir biçimde oluşan vadi tipidir. Genellikle kolay aşınabilen kalın kalker tabakaları içerisinde bulunurlar. Taşeli platosunda kanyon vadiler oluşmuştur. Göksu ve Ihlara vadileri kanyon vadilerin en güzel örnekleridir. Çentik Vadi. Genellikle akarsuların kaynağa yakın kısımlarında derine aşındırmanın fazla olduğu sert tabakalar içinde oluşan vadilerdir. Bunlar dik yamaçlı, tabansız vadilerdir. Çentik vadiler ülkemizdeki en yaygın vadi tipleridir. Dağlık alanlarda bu tür vadilere sıkça rastlanır. Tabanlı Vadi. Akarsuların eğimlerinin azaldığı yerlerde taşıdıkları alüvyonları yataklarının çevresine biriktirmesi sonucunda oluşan vadilerdir. Türkiye'de İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Batı Anadolu'da akan büyük akarsuların vadilerinin tabanları akarsularla dolmuş, akarsu vadilerinin tabanları genişlemiş ve ova özelliği kazanmışlardır. B. Peri bacaları. Volkanik arazilerde serinti sularının aşınmaya karşı farklı dirençteki tabakaları aşındırması sonucunda oluşan şekillerdir. Türkiye'de Nevşehir, Ürgüp, Göreme çevresinde yaygın olarak oluşmuşlardır. C. Kırgı bayır. Batlands. Kurak veya yarı kurak iklim bölgelerinde şiddetli yağmurların oluşturduğu selinti suları, bitki örtüsünün bulunmadığı ve kolay aşınabilen arazi aşındırırlar. Bunun sonucunda da birbirine girmiş çok sayıda kertikler meydana gelir. Bu tür arazilere kırgı bayır adı verilir. Türkiye'de, başta İç Anadolu olmak üzere, bitki örtüsünün zayıf olduğu birçok yörede bu şekillere rastlanır. D. Çağlayan ve Çavlan şelale. Akarsu yataklarında bazen bazı tabakalar aşınmaya karşı farklı direnç gösterirler. Bunun sonucunda da basamaklar oluşur. Akarsuların bu basamaklardan akan kısımlarına çağlayan denir. Eğer basamaklar yüksekçe ve düşen su miktarı fazla ise buna da çavlan veya şelale adı verilir. Türkiye'nin özellikle dağlık kesimlerinde çağlayan ve çavlanlar sık görülür. En tanınmışları Manavgat çavlanı ile Düden, Muradiye ve Gürlevik çağlayanlarıdır. E. Dev kazanı. Çağlayan ve çavlanlardaki suların yüksekten düştüğü kısım aşınırsa derin çukurlar oluşur. Bu çukurlara dev kazanı denir. Türkiye'deki en güzel örnekleri Murat Nehri yatağında, Akdeniz'de Düden çağlayanı ile Manavgat çavlanının döküldüğü yerlerde görülür. F. Peneplen. Yontuk düz. Akarsuların ve diğer dış güçlerin yeryüzünü aşındırması sonucunda deniz seviyesinde hafif dalgalı düzlükler oluşur. Bunlara yontuk düz adı verilir. Türkiye'deki yontuk düzler oluşumunu tamamladıktan sonra teknotik hareketler sonucunda yükseldiklerinden genellikle iç bölgelerimizde yer alır. 2. Biriktirme şekilleri. Akarsuların biriktirme yapabilmesi için eğimin, su miktarının ve akarsu hızının azalması ile akarsu yükünün artması gereklidir. Bu etkenler bir arada olunca akarsuyun gücü azalır ve biriktirme başlar. Ülkemizde görülen başlıca biriktirme şekilleri şunlardır. A. Birikinti konisi ve yelpazesi. Dağ yamaçlarından düzlüğe inen akarsular taşıdıkları materyalleri eğimin azaldığı yerlerde yarım koni şeklinde biriktirirler. Bunlara birikinti konisi adı verilir. Akarsuların taşıdıkları maddeler ise geniş bir alana yelpaze gibi yayılırlar. Bunlara da birikinti yelpazesi denir. Ülkemizde dağ eteklerinde bu tip şekillere sıkça rastlanır. B. Dağ eteği ovası. Dağların eteğinde eğimin azaldığı yerlerde meydana gelen birikinti konilerinin ve yelpazelerinin zamanla yanlara doğru büyüyerek birleşmeleri sonucu oluşan düzlüklerdir. Bursa Ovası'nın güney kesimi Uludağ'ın eteğinde oluşmuş bir dağ eteği ovasıdır. C. Dağ içi ovası. Dağ içlerinde eğimin azaldığı yerlerde akarsuların taşıdığı malzemeleri biriktirmesi sonucu oluşan düzlüklerdir. Engebeli ve yüksek ülkelerde daha çok meydana gelir. Malatya, Elazığ, Bolu, Erzincan, Muş ve Amik ovaları bu tür ovalardandır. D. Taban seviyesi ovası. Akarsuların denize yaklaştıkları yerlerde taşıma gücü azdır. Böyle yerlerde akarsular taşıdıkları malzemeleri biriktirirler ve ova yüzeyini alüvyal dolgu alanı haline getirirler. E. Delta ovası. Akarsuların taşıdıkları materyalleri deniz içerisinde biriktirmesi sonucu üçgene benzeyen düzlükler meydana gelir. Bunlara delta ovası denir. Delta ovalarının oluşabilmesi için kıyı akıntılarının olmaması, akarsu yükünün fazla olması, gelgit genliğinin az olması, kıyının sığ olması, akarsuyun belli bir büyüklükte olması gereklidir. Çukurova, Çarşamba, Bafra ve Silifke başlıca delta ovalarımızdandır. F. Kum adacıkları. Akarsu eğiminin azaldığı ve yatağın genişlediği yerlerde taşınan alüvyonlar ve kumlar biriktirilir. Bunlara kum adacıkları denir. Örnek 3. Akarsuların biriktirmesiyle oluşan şekiller eğimin azaldığı yerlerde meydana gelir. Bu durum akarsuların biriktirme şekillerinin oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğunu gösterir. A. Yatak derinliğinin artmasının, B. Akarsuyun akımının artmasının, C. Akarsuya yeni bir kol katılmasının, D. Akarsuyun akış hızının azalmasının, E. Yeraltı su seviyesinin yükselmesinin. Çözüm. Akarsu yataklarında eğimin azaldığı yerlerde akarsuyun akış hızı da azalır. Buna bağlı olarak akarsu beraberinde taşıdığı materyalleri biriktirir. Sonuçta akarsu birikim şekilleri meydana gelir. Cevap D. Türkiye'de akarsuların oluşturduğu yer şekillerinden bazılarında hem aşındırma hem de biriktirme birlikte etkili olmuştur. Başlıcaları şunlardır. Menderes, Büklüm. Yatak eğiminin azaldığı yerlerde akarsuyun hızı azalarak kıvrımlar yapmaya başlar. Akarsu hızla çarptığı yamacı aşındırır ve hızının az olduğu yamaçta biriktirerek vadisini iyice genişletir. Akarsuyun yatağındaki bu büklümlere Menderes denir. Menderes ismi Ege bölgesindeki Büyük Menderes ile Küçük Menderes akarsularının yaptığı büklümlerden esinlenerek verilmiştir. 8. Taraça. Alüvyal tabanlı vadi üzerindeki akarsuların gücü yeniden artabilir. Bu değişme iklim değişikliği, arazinin yükselmesi ya da denizin alçalması ile olur. Bu durumda akarsu yatağını yeniden derinleştirir. Bunun sonucunda da akarsu yatağının her iki tarafında seki, taraça meydana gelir. Türkiye'de çeşitli zamanlarda epirojenik hareketler, kıta oluşumu görüldüğü için bazı büyük akarsuların vadilerinde şekillere rastlanır. E. Türkiye'deki karstik şekiller. Kireç taşı, kalker, kaya tuzu, alçı taşı, jips gibi suda kolay eriyebilen taşların yaygın olduğu arazilere karstik araziler denir. Kolay çözünebilen taşların içerisindeki boşluklarda depolanan sulara karstik sular adı verilir. Bu suların etkisiyle karstik arazilerde bir takım yüzey şekilleri meydana gelir. Bunlara da karstik şekiller denmektedir. Türkiye'de kalkerin sular tarafından çözümlenmesiyle oluşan karstik şekillere Akdeniz bölgesinde, jips tabanlarının çözünmesiyle oluşan karstik şekillere İç Anadolu, Çankırı, Sivas ve Doğu Anadolu, Erzincan'da rastlanır. Türkiye'de bulunan başlıca karstik aşındırma şekilleri şunlardır. Lapyalar. Yağışlar sonucunda yeryüzüne düşen suların kireç taşlarını aşındırarak meydana getirdiği çok sayıda küçük oluk ve kanalcıklardır. Bunlar en küçük karstik çözünme şekilleridir. Toroslardaki Bolkar Dağları ile Ala Dağları'nın yamaçlarında bu tür şekiller yaygın olarak görülür. Dolinler. Lapyalar zamanla genişleyip birleşerek dolinleri oluşturur. Göller yöresinde Geyik ve Bolkar Dağları ile Ala Dağları üzerinde İç Anadolu'nun güneyindeki Obruk platosunda sayısız örnekleri vardır. Uvala ve polyeler. Karstik sahalardaki dolinler zamanla genişleyerek uvala denilen şekilleri oluştururlar. Uvalalar da genişleyip birleşirse polye adı verilen ovalar meydana gelir. Bunların en tanınmışları Muğla, Elmalı, Kestel, Çeltikçi, Suğla, Bozova, Kızılova, Badem Ağacı, Kızılkaya, Seki ve Gemboz polyeleridir. Obruklar. Yer altındaki mağara tavanlarının çökmesiyle oluşan derin karst kuyularıdır. Konya bölümündeki Kızılören, Timraş, Kuru Obruk ve Çalı Deniz obrukları en çok bilinenlerdir. Ayrıca Akdeniz bölgesinde Akseki'nin doğusunda çok derin obruklar bulunur. Silifke'nin doğusundaki Cennet Cehennem obrukları da turistik açıdan önemlidir. Düdenler. Karstik alanlarda su yutan adı da verilen kuyulardır. Antalya'daki düden suyu örnek verilebilir. Düdenlerle sona eren akarsu vadilerine ise kör vadi denir. Mağaralar. Karstik alanlarda yeraltı sularının eritmesiyle oluşan doğal yeraltı boşluklardır. Mağaralar birer turizm alanıdır. En tanınmışları Damlataş, Alanya, Karain, Antalya, İnsuyu, Burdur, Zindan, Isparta, Ballıca, Tokat, Narlıkuyu, Mersin mağaralarıdır. Karstik arazilerde biriktirme şekilleri aşındırma şekillerinden daha azdır. Çünkü taşlar çözündüğü zaman hacimlerinin büyük bölümünü kaybederler. Türkiye'de görülen başlıca biriktirme şekilleri şunlardır. Travertenler. Karstik alanlardan kaynaklanan suların içerisinde eriyik halde bulunan kireç, buharlaşma ve sudaki karbondioksitin ayrışması sonucu çökerek travertenleri oluşturur. Türkiye'de traverten oluşumu en yaygın olarak Antalya Ovası'ndadır. Bursa'da, Denizli'deki Pamukkale'de ve Silifke'de de travertenler oluşmuştur. Sarkıt, dikit ve sütunlar. Mağara tavanından sarkan kalsiyum karbonat çökelti taşlarına sarkıt, mağara tabanından yükselen kalsiyum karbonat çökelti taşlarına dikit adı verilir. Sarkıt ve dikitler birleşirse sütun adı verilen şekiller meydana gelir. Akdeniz bölgesindeki karstik mağaralarda sarkıt, dikit ve sütunlar fazlaca oluşmuştur. Örnek 4. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşabilmesi için çözünebilen kayaçların yaygın olması gerekli değildir. A. Lapya, B. Traverten, C. Obruk, D. Sarkıt ve dikit, E. Mantar kaya. Çözüm: Lapya ve obruk çözünebilen kayaçların yaygın olduğu karstik arazilerde görülen aşınım hareket şekilleridir. Sarkıt ve dikit ile traverten ise karstik arazilerde görülen birikim şekilleridir. Mantar kaya rüzgarın aşındırma etkisiyle oluşan bir yer şeklidir. Çözüm E. F. Türkiye'de buzulların oluşturduğu yer şekilleri. Ülkemizdeki buzul dönemi 4. jeolojik zamanda dünyadaki iklim değişmelerine bağlı olarak başlamıştır. Bu devirde özellikle ülkemizin yüksek yerleri buzullaşma olaylarından etkilenmiştir. Bundan dolayı 2200 metreden daha yüksek olan dağlarımız buzullarla kaplanmıştır. Buzul şekillerine Doğu Anadolu'da Ağrı, Süphan, Nemrut, Cilo, Buzul, İkiyaka ve Bingöl dağları, Akdeniz'de Aladağlar, Bolkar, Sultan ve Bey dağları, Karadeniz'de Yalnızçam, Mezcit ve Kaçkar dağları, İç Anadolu'da Erciyes, Marmara'da Uludağ üzerinde rastlanır. Türkiye'de en fazla görülen buzul aşındırma şekilleri sirk çanakları ve gölleri ile buzul vadileridir. Buzul bitirim şekillerinden sadece molen setleri bulunur. Ancak bunlar da pek yaygın değildir. Çünkü molenlerin büyük bir kısmı akarsular tarafından taşınmıştır. G. Türkiye'de rüzgarların oluşturduğu şekiller. Türkiye'de rüzgarlar en fazla kurak ve yarı kurak yörelerde etkili olurlar. Çünkü bu yörelerde bitki örtüsü zayıf, arazi kuru, rüzgar hızlıdır. Rüzgarların oluşturduğu yer şekilleri aşındırma ve biriktirme olmak üzere iki gruba ayrılır. 1. Aşındırma şekilleri. Rüzgarlar güçleri ölçüsünde yeryüzünden kopardıkları parçacıkları veya mevcut materyalleri sürükleyerek havalandırarak taşırlar ve önüne çıkan engelleri çarptırırlar. Bunun sonucunda kayaların yüzeyinde çizikler ve oyuklar oluşur. Aşınmaya karşı farklı dirençteki tabakalar üst üste oluşmuş ise bu oyuklar büyür ve bazı şekiller meydana gelir. Bu şekillerin en sık görülenleri mantar kayalar ve şahit kayalardır. 2. Biriktirme şekilleri. Rüzgarlar hızlarının kesildiği yerde taşıdığı malzemeyi biriktirir. Rüzgar biriktirme şekillerinden en yaygın olanları kumullardır. Löz toprakları da biriktirme şeklidir. Lözler, kumul alanlarına yakın yerlerde oluşan ince toz birikintilerdir. Türkiye'de rüzgarlar en fazla iç bölgede etkili olurlar. Rüzgar etkisiyle Karapınar, Konya civarında kumullar oluşmuştur. Ancak son yıllarda bu kumulların çevreye yayılmasını önlemek için setler yapılmıştır. Bununla birlikte ağaçlandırma faaliyetlerine de hız verilmiştir. Akarsularımızın denize döküldüğü delta sahalarında da rüzgarların etkisiyle oluşan kumullar görülür. Örneğin Bafra, Çarşamba, Çukurova ve Sakarya deltalarında kum tepeleri ve kumul sırtları oluşmuştur. Kumul sırtları Serik, Antalya dolaylarında da görülür. Örnek 5. Rüzgarların biriktirme şekillerinden biri olan kumullar aşağıdaki yerlerin hangisinde daha çok görülür? A. Derin vadilerde, B. Eğimli yamaçlarda, C. Dağ eteklerinde, D. Karstik ovalarda, E. Bitki örtüsü olmayan alanlarda. Çözüm: Kumullar kurak veya yarı kurak iklim bölgelerinde rüzgarların biriktirme faaliyetleri sonucunda oluşmaktadır. kumulların oluştuğu yerlerde bitki örtüsü ya hiç yoktur ya da çok azdır. Cevap E. H. Türkiye'de dalga ve akıntıların oluşturduğu şekiller. Türkiye'nin üç tarafının da denizlerle çevrili olması dalga ve akıntıların faaliyetlerini arttırmıştır. Kıyılarımızda dalga aşındırmasıyla oluşan şekillerin başında falezler gelir. Falezler dalgaların yüksek kıyıların alt kısımlarını aşındırmasıyla oluşmuştur. Ülkemizde falezler en çok Karadeniz kıyılarında meydana gelmiştir. Hopa, Sarp kıyıları ile Cide, İnebolu kıyı arasında ve Şile çevresinde falezli kıyıların en tipik örnekleri görülür. Akdeniz'de Teke ve Taşeli kıyılarında da falezler oluşmuştur. 20. kaset 1. yüzün sonu.